Merhaba, ben Yusuf. Nine Nart R podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Steven Johnson'un Treasure'ın yılında yayımlanan emergence kitabı, karıncalar, beyinler, kentler ve yazılımlar arasında ilk bakışta uzak görünen bir ortaklığı inceler. Bu ortaklık, tek tek parçaların niyetinden ya da bilgisinden daha büyük bir düzenin ortaya çıkabilmesidir. Johnson, bilimsel kavramları kültürel eleştiri ve teknoloji tarihiyle birleştiren geniş okura yönelik bir kurgu dışı çalışma sunar. Kitabın temel sorusu şudur: merkezi bir yönetici olmadan karmaşık sistemler nasıl öğrenir, uyum sağlar ve anlamlı sonuçlar üretir? Yazar bu soruyu geri besleme, yerel etkileşim, öz örgütlenme ve uyarlanabilir öğrenme kavramlarıyla ele alır. Karınca kolonilerinin davranışından mahallelerin gelişimine, nöron ağlarından erken dönem internet tasarımlarına uzanan örnekler kullanır. Amaç, karmaşık olayları yalnızca güçlü liderler, tekil kurumlar ya da ayrı ayrı bireyler üzerinden açıklamanın eksik kaldığını göstermektir. Kitap, bağlantıların biçiminin, parçaların niteliği kadar belirleyici olabileceğini savunur. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, bütünün zekası, merkezi denetim olmadan nasıl oluşur, kitabın ana fikri. Bir sistemin bütün olarak sergilediği davranışın, parçalarının tek tek sahip olduğu yeteneklerden daha akıllı görünebilmesidir. Johnson bunu merkezi komuta ile çalışan düzenlerden ayırır. Bir karınca, koloninin tamamını bilen bir yönetici değildir. Yakın çevresindeki kokulara, yiyeceğe ve diğer karıncaların bıraktığı izlere tepki verir. Buna rağmen koloni yiyecek bulabilir, iş bölümünü değiştirebilir ve çevresel koşullara uyum sağlayabilir. Ortaya çıkan düzen, yukarıdan verilmiş ayrıntılı bir planın değil, çok sayıdaki basit etkileşimin sonucudur. Johnson'un yaklaşımı, insan toplulukları içinde önem taşır. Bir semtin karakteri, tek bir belediye kararı ya da ünlü bir girişimciyle bütünüyle açıklanamaz. Dükkanlar, yaya hareketleri, kiralar, komşuluk ilişkileri ve gündelik tercihler zaman içinde birbirini etkiler. İstanbul'da bir mahallenin canlılığını değerlendirirken de yalnızca büyük projelere bakmak yetersiz kalır. Kitap, karmaşık sonuçları anlamak için tekil aktör aramak yerine aktörler arasındaki tekrar eden ilişkileri incelemeyi önerir. Böylece düzenin, kontrolün yokluğunda değil, dağıtık etkileşim içinde ortaya çıkabileceğini anlatır. İkinci olarak, geri besleme döngüleri. Yerel bilgiyi kolektif yönelimlere çevirir, Johnson'un açıklamasında geri besleme, emergen sistemlerin hareketini sürdüren temel mekanizmadır. Bir eylemin sonucu çevreyi değiştirir. Bu değişim de sonraki eylemleri etkiler. Olumlu geri besleme belirli bir eğilimi güçlendirebilir. Dengeleyici geri besleme ise aşırı büyümeyi sınırlayabilir. Karıncaların iz bırakması bu mantığın anlaşılır bir örneğidir. Daha çok kullanılan bir yolun izi güçlenir, başka karıncalar o yolu izler ve yol daha görünür hale gelir. Ancak çevresel koşullar değiştiğinde ya da daha iyi bir kaynak bulunduğunda sistemin yönü de değişebilir. Bu süreçte her bireyin tüm haritayı bilmesine gerek yoktur. Kent yaşamında da benzer döngüler vardır. Bir sokakta artan yaya yoğunluğu yeni işletmeleri çekebilir, işletmeler ise sokağın çekiciliğini daha da yükseltebilir. Tersi durumda azalan hareketlilik hizmetleri azaltarak gerilemeyi hızlandırabilir. Johnson bu örneklerle, yerel verilerin küçük ve sürekli sinyaller halinde toplandığını vurgular. Bu bakış, toplumsal değişimleri tek bir başlangıç anına bağlamak yerine, zaman içinde biriken karşılıklı etkiler olarak okumayı sağlar. Aynı zamanda geri beslemenin her zaman olumlu sonuç vermediğini, istenmeyen sonuçların da bu döngülerden doğabileceğini düşündürür. Üçüncü olarak, öz örgütlenme, kentlerin ve mahallelerin görünmeyen hafızasını açıklar, kitapta kentler. Binaların ve yolların toplamından ibaret olmayan bilgi işleyen yapılar olarak ele alınır. Johnson'a göre şehirler, sakinlerinin gündelik seçimlerinden veri toplar ve bu veriyi fiziksel ile sosyal biçimlere dönüştürür. İnsanların nerede yürüdüğü, alışveriş yaptığı, buluştuğu ya da hangi alanlardan uzak durduğu kentin gelişiminde etkili olur. Bu nedenle mahalleler çoğu zaman önceden çizilmiş bir sosyal plana bütünüyle uymaz. Kullanım alışkanlıkları, ekonomik baskılar ve komşuluk ağları zamanla kendine özgü bir yerel kimlik yaratır. Yazarın kent örnekleri, merkezi planlamanın önemsiz olduğunu söylemez. Daha çok, planlamanın yaşayan bir çevredeki dağınık bilgiyi hesaba katması gerektiğini gösterir. bir meydanın, çarşının ya da sokak ağının işlemesi, tasarım kararları kadar insanların bu alanları tekrar tekrar nasıl kullandığına bağlıdır. Türkiye kentlerinde tarihi çarşıların, mahalle pazarlarının veya kıyı yürüyüşlerinin canlılığı da bu açıdan değerlendirilebilir. Bu alanların değeri yalnızca mimari özelliklerinde değil, tekrar eden karşılaşmaların ürettiği sosyal bilgidedir. Johnson'un kent yaklaşımı. Bir şehri tek bir karar vericinin eseri gibi değil, milyonlarca küçük kararın zamanla oluşturduğu uyarlanabilir bir sistem gibi görmeyi sağlar. Dördüncü olarak. Beyin örneği, öğrenmenin tek bir merkezden ibaret olmadığını gösterir, Johnson. Beynin işleyişini emergence düşüncesinin güçlü örneklerinden biri olarak kullanır. Beyinde tek bir nöronun düşünceyi, belleği ya da bilinci taşıdığı söylenemez. Nöronlar elektriksel ve kimyasal sinyaller üzerinden birbirleriyle bağlantı kurar. Tekrar eden etkinlikler bazı bağlantıları güçlendirir ve ağ düzeyinde daha karmaşık görüntüler oluşur. Bu çerçevede öğrenme, yalnızca merkezi bir komutun yeni bilgi eklemesi değildir. Sistem, deneyimden gelen sinyallere verdiği yanıtları değiştirerek uyum sağlar. Kitabın ilgisi doğrudan nörobilim dersi vermek değildir. Beyni, yerel kuralların geniş ölçekli becerilere nasıl dönüşebileceğini göstermek için karşılaştırmalı bir model olarak kullanır. Karınca kolonisiyle beyin aynı şey değildir. Fakat ikisinde de çok sayıda birimin etkileşimi, tek başına hiçbir birime yüklenemeyecek sonuçlar üretir. Bu karşılaştırma, zekayı yalnızca bireysel ve sabit bir özellik olarak görmeyi zorlaştırır. Zeka, bağlantıların yoğunluğu, sinyallerin dolaşımı ve sistemin geçmiş deneyimden yararlanma kapasitesiyle de ilgilidir. Johnson böylece insan zihni, toplumsal ağlar ve dijital sistemler arasında dikkatli ama verimli bir düşünme köprüsü kurar. Son olarak yazılım ve internet. Dağıtık zekanın teknik uygulama alanı olarak görülür. Emergence, yazılımı yalnızca araç olarak değil, karmaşık davranışların tasarlanabileceği bir ortam olarak ele alır. Johnson özellikle internetin bağlantı kurma kapasitesinin, merkezi olmayan bilgi üretimi ve sınıflandırması için yeni olanaklar açtığını düşünür. Kitabın yazıldığı dönemde bu öngörü, akıllı bir dünya çapında ağ fikri etrafında şekilleniyordu. Temel mesele, bütün bilgiyi tek bir otoritenin düzenlemesi değildir. Kullanıcıların bağlantıları, tercihleri, etiketlemeleri ve tekrar eden davranışları ortak bir bilgi yapısına katkı sağlayabilir. Bu yaklaşım günümüzde arama sistemleri, çevrim içi topluluklar ve öneri düzenekleri düşünülürken hala yararlıdır. Ancak kitap aynı zamanda ihtiyatlı bir okuma gerektirir. Dağıtık sistemlerin ortaya çıkardığı sonuçlar kendiliğinden adil, doğru veya kamusal yarara uygun değildir. Aynı geri besleme mantığı, yanlış bilginin görünürlüğünü artırabilir ya da dar çevrelerde benzer fikirlerin güçlenmesine yol açabilir. Johnson'un değeri, teknolojiyi bağımsız bir güç gibi sunmamasıdır. Yazılımın sonuçlarını, kullanıcı davranışları ile tasarım kuralları arasındaki ilişki üzerinden düşünmeye çağırır. Bu nedenle kitap, dijital araçların toplumdaki etkisini anlamak için kodun yanında ağ yapısına, katılım biçimine ve geri besleme süreçlerine de bakmayı öğretir. Sonuç olarak emergence, bilim, teknoloji. Kent yaşamı ve toplumsal davranış arasındaki ilişkileri tek bir disiplinin sınırlarına kapatmadan düşünmek isteyen okurlar için uygundur. Sistem düşüncesine yeni başlayanlar, dijital kültürle ilgilenenler, şehirlerin nasıl değiştiğini merak edenler ve karmaşık sorunlarda basit neden-sonuç açıklamalarından tatmin olmayanlar kitaptan özellikle yarar görebilir. Kitabın pratik katkısı bir kurumun, mahallenin ya da çevrim içi topluluğun sonuçlarını değerlendirirken yalnızca en görünür aktörlere odaklanmama alışkanlığı kazandırmasıdır. Yerel etkileşimleri, teşvikleri, bağlantı yoğunluğunu ve geri besleme döngülerini izlemek daha gerçekçi sorular sormaya yardım eder. Entelektüel açıdan ise farklı alanlar arasında analoji kurma becerisini geliştirir, fakat bu analojilerin birebir eşitlik olmadığını da akılda tutmak gerekir. Johnson'un kitabı, emergence konusunda matematiksel olarak ağır ya da teknik bir başvuru kaynağı değildir. Onu benzer popüler bilim kitaplarından ayıran yön. Teoriyi soyut tanımlarla sınırlamaması ve karıncalardan beyne, şehirlerden yazılıma uzanan canlı bir karşılaştırma düzeni kurmasıdır. Merkezileşme ile dağıtıklık, planlama ile kendiliğinden oluşum, bireysel niyet ile korektif sonuç arasındaki gerilimleri erişilebilir bir dille görünür kılar. Bu yüzden kitap, güncel ağ toplumunu anlamak için hala verimli bir başlangıç noktasıdır. Destek olmak isterseniz Teven Johnson kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.